Ayrım 8.
Zühtü Turgut'u doğurttu. Turgut Nizamettin'i doğurttu. Nizamettin Tanbay'ın Kenan iline gitmeden önce yaşadığı ülkedeki cetleri bunlardır. Yeni yurdunda mebzul miktarda su bulunduğu için Nizamettin'den sonra Tanbayların sayısı yeryüzünde hızla arttı. Son yapılan sayımda geçici sonuçlar, Tanbay hanedanının nüfusu 7 ve 80.640'a ulaşmıştı. Birer çay içer misiniz albaylarım? Hikmet ayağa kalktı, mutfağa yöneldi. Hüsamettin Bey arkasından seslendi. Fırından kırık kırak da almıştım. Tabak gözünün üst rafında duruyor. Mutfak karanlıktı, ışık yakmadan çalışılamazdı. Çatlamış evye bir örümcek ağı gibi görünüyordu. Kirli tabakların, tencerelerin ve ekmek kutusunun altında kaybolan tezgah kararmış çinko ile kaplıydı. Hikmet ışığı yaktı. Sarı ve soluk aydınlık karanlığın ancak bir kısmını ortadan kaldırdı. Ben bu ırmağa daha önce girmiştim. Aklımda kalan mutfaklar da böyle karanlıktı. Bütün mutfağı temizlesem gözüm daha iyi görür. Tabakları, hayır önce bardakları yıkarım. Şu temizleme tozuyla çinkoyu parlatırım. Raflardan bütün kapkacağı indiririm. Altlarına muşamba örtüler sererim. Örtüleri önce makasla muntazam keserim. Daha önce raptiye almış olurum. Raptiyeyi ıslak bezle silerken paslandırmamak için ne yaparım? Plastik başlı raptiye kullanırım. Yerleri taşlarım, duvarlara badana yaparım. Daha önce yağlı boya alırım. Pencereyi ve dolapları boyarım. Hayır, daha önce zımpara kağıdı almış olurum. Hayır, ne unuttum? Macun unuttum. Çok iş var, yetişemem. En önce böcekleri öldürmek için kutusunun üstünde dehşetli bir resimli roman kahramanı bulunan o fısfıstan alırım. Ayrıca badanaya da o zehirli tozdan katarım. Hani sinekler üstüne konunca şıp diye düşüp ölüyorlar. Romandaki kötü katiller gibi hamam böcekleri düşüp kalıyorlar. Fısfıs kutusunun kapağındaki maskeli katil yapıyor bütün bunları. İyi katil olduğu için o sağ kalıyor. Sarışın genç kızlar onu çok seviyor, beni sevmiyorlar. Büyüyünce ben de katil olacağım, kötü katilleri öldüreceğim. Onları kovboy filmlerinde olduğu gibi meşru müdafaa yaparak yok edeceğim. Hayır, albayımın mutfağını farelerden temizleyeceğim. Yeşil diş macunu gibi zehirleri keskin kokulu sucukların pastırmaların üstüne süreceğim. Fareler de yeşil macun tüpünün kapağındaki hemcinsleri gibi bacaklarını havaya dikip ölecekler. Albayım buna çok sevinecek. Aferin oğlum Hikmet diyecek. Artık bütün sarışın kızlar senin diyecek. Onu sevindirmek istedim albayım. Sevgi sevin dedim. Elimi yıkadığım bütün bulaşıklar üstünde tek tek gezdirdim. Onlar elimin altında gıcırdamadıkça yıkamaktan vazgeçmedim. Bir daha yıkadım. Bu sefer elim yağlıymış, yıkadıklarımı durularken yağ tabaklara bulaştı, lavaboya gidip elimi yıkadım. Hay Allah, neden lavaboya gidip elimi yıkadım? Allah'tan sevgi uyanmadı, onu uyandırmadan bu işleri bitirebilmek için her şeyimi feda edebilirdim. Çünkü sevişmiştik, çünkü yorulmuştu, ben de yorulmuştum, bütün bulaşıkları yıkamıştım. Sevgi uyanmadan bütün işleri bitirebilirsem her şey böyle güzel gidecekti. Benim her zaman sevişecek gücüm olacaktı. İstikbalimi tehlikeye koymuştum. Lavabodan yavaşça döndüm, uyanmadı. O zamanlar daha her şey yolunda gidiyordu. Gıcırtı esasına göre bütün bardakları ve tabakları ve en zoru tencereleri yıkadım. Tabakları yavaşça durulama telinin aralıklarına dizerken her seferinde bir kere canım sevgi diyordum. 25'i geçersem işim işti. Oysa 74 bile beni kurtaramadı. Sevgi uyuyordu, ben uyumuyordum. Aşkımızın geleceğini hazırlıyordum. Canım tabaklar diyordum. Beni mahcup çıkarmayın ileride. Onun, yani sevginin tabirleriyle konuşuyordum. Kendi kendime bile mahcup etmeyin demiyordum. Kendimle konuşurken bile onun hoşuna gitmeye çalışıyordum. Ara sıra ellerimin bulaşığıyla gidip onun uyuyuşunu seyrediyordum. Demek onu seviyordum. Demek onu seviyorum diyordum kendi kendime. Olmadı, kısmet değilmiş albayım. Mutfak temizliğiyle olmuyormuş. Uyanınca boynuma sarılmıştı uykulu kollarıyla. Ben de bütün iş bundan ibaret diye sevinmiştim. Esas meselelere boş vermiştim. Tabakların suları bile akmadan onları kurulamıştım. Beni azarlamıştı. Çünkü kurulama bezleri hemen ıslanmıştı. Ondan azarlamıştı. Beni bu kadar seven ve ikide bir kollarını boynuma saran kadın neden böyle önemsiz bir mesele için beni azarlamıştı? İyi niyetlerle iyi eserler verilemeyeceğini neden hatırlatmıştı? Neden, neden, neden albayım? Albayım, bu temizliği bir bitireyim göreceksiniz. Eski mutfak eşyaları bile parlatılınca nasıl güzel olur? Bunun da bir estetiği varmış, bir ressam arkadaş söylemişti. Sevgi resimden anlamazdı. Ben de azarlanınca sevginin böyle kötü yanlarını ve çok güzel olmadığını filan hatırlardım. Neden hatırlardım? Neden öfkelenirdim? Neden? Neden? İçeriden çay beklerler. Eski çayı dökmeli, iyice çalkalamalı demliği. Ben birçok mutfak eşyasının adını bilmem. Ben bulaşık yıkamasını bilirim, hoş görünmesini bilirim. Hayır, bilmem. Şimdi bu meseleyle vakit kaybedemem. Hemen çaydanlığı doldurmalı. Su ısınırken de mutfağı biraz toparlarım. Bu huyum yüzünden sütü taşırmıştım albayım. Gene bir tuhaf bakmıştı yüzüme sevgi. Önce demliğin suyunu akıtmalı. İçeriden sesleniyorlar. Acele etmeliyim. Onlar da fark etmeden temizlemeliyim. Geliyorum albayım. Temizlediğini söyleme. Olur, söylemem. İnşallah fark etmezler. Belki de albaylar tarihinin son bölümünü merak ediyorlardır. Onlar ne anlayacak? Sus, öyle söyleme. Eski çayı çöp tenekesine dökerim. Musluğu tıkamasın. Çok düşünceliyimdir albayım. Bulaşık yıkayıp kötü çaylar yapacağıma, belki biraz daha para kazansaydım sonumuz böyle olmazdı albayım. Saçmalama. Bu büten gazı da iyi ayarlanamıyor albayım. Ya çok yanıyor ya az yanıyor. İçim yanıyor albayım. Ben de sevgiyi ihmal ettim elbette. Neden onun gibi olamıyorum diye çırpındım. Demliğin içine biraz tuz koymalı. Demlik de kurumuştur. İşim bitmeden çay kaynamasa altını biraz kıs. Hay Allah, unuttum. Bulaşıkları yıkayacak su yok. Çaydanlığı tepesine kadar doldururum. Bir kısmıyla bulaşığı yıkarım. Beni planlama teşkilatına alacaklardı albayım. Bu meziyetlerimin değerini biraz da sevgi bilseydi. Sonumuz saçmalama. Sarılıp yatıyorduk albayım. Bunlar söylenmez. Olsun, albay yabancı değil. Çok terliyordum. Benimle alay etmesin diye ona yaranmaya çalışıyordum. Tuzu fazla olan yemekleri bile beğeniyordum. Ben fazla tuzlu sevmem halbuki. İsteyen sofrada ilave eder. Az tuzluya çare vardır, çok tuzluya çare yoktur. Ben bütün bu sözleri çok tatlı bir dille söylediğimi sanıyordum. Eyvah, demlikteki tuz yanacak. Çay da koysaydın ya aptal. Doğru, aptalımdır. Biraz dibini tutmuş. Ben onu şimdi çalkalarım kaynar suyla albayım. Tuzu çayla birlikte koyarım. Hiç sesini çıkarmadan çaydanlığı elimden alırdı sevgi. Kendi bildiği gibi yapardı çayı. İşte en çok buna içerlerdim albayım. İnsan yerine koyup bir söz etmezdi. Göstererek öğretirdi. Ben de domuzun biriydim albayım. Onu hayalimde kötü durumlara düşürerek intikam alırdım. İşte bardaklar bitti albayım. İlk temiz suyla bardaklar yıkanır. Nereden biliyorsun sen diye beni överdi sevgi. Ben de şımarırdım albayım. Yemekler üzerine fikirler yürütmeye kalkardım. Hep hayal kırıklığına uğradım. Bırak da istediğim gibi pişireyim gözleriyle bakardı bana. Tabakları birbirine çarparsan albay da anlar durumu. Anlamasın diye arada bir seslenirim. Kırık kıraklar nerede albayım? Sanki işin sonuna gelmişim gibi yaparım. Biraz dolap kapağı gürültüsü. Bu arada tabakları yerleştirmeli. En çok onlar ses çıkarır. Tencereler kaymazlarsa gürültü etmezler. Onlarla konuşuyordum. Sayın tabaklar diyordum. Bana yardım edin de sevgi beni sevsin. Fakat biraz fazla uyumasına da kızmıştım albayım. Ben tam bitirmiş olmanın heyecanı içindeyken uyanmalıydı. Albayım şüphelenecek. Tencereleri sonra suya tutarım. Ön odaya gitti. Radyonun altındaki yarısı camlı bölmenin içinden bir tepsi aldı. Odada konuşuluyordu. Hüsamettin Albay, Sermet Bey'e Roma İmparatorluğu haritasını gösteriyordu. Neler söylendiğini anlayacak durumda değilim. İnsan bir yere saplandığı sırada kendini nasıl idare eder acaba? Bir şeylerle uğraşıyormuş gibi görünür herhalde. Ben de onların önünde çay bardaklarıyla kaşıkları kurularım. Tarih yüzünden benimle pek uğraşacak halleri yok. Gene de belli olmaz. Mutfağa döndü. Şimdilik çinkonun üstünü bezle şöyle bir alıveriyorum albayım. Bir dahaki sefere inşallah daha esaslı. Bir kere düzene girdikten sonra kolay. Bardakları, kaşıkları tekrar kuruladı. Bir de kırık kırak için tabak. Tepsiye sığacak kadar küçük olmalı. Şekeri herkes istediği kadar koysun. Ben unutkanımdır albayım. Az yüksek sesle neler yapacağımı tekrarlamazsam şaşırırım. Limon. İki dilim kalın kesildi. Atalım. Kimse görmesin. Ya bütün dilimler birleştirilirse de bir dilim eksik gelirse? Mutfağı böyle bırakmaya gönlüm razı olmuyor. Ben dememiş miydim albayım? Tekrarlamadığım için unuttum çayı demlemeyi. Kokusu gitmiştir. 3 dakika yeter. 3 dakika yeter. Saatine bak. Bu arada boş durma. Hayır hayır, çay kokuyor. Nothing amiss. Bilge bana İngilizce öğretirken Sevgi kıskanmıştı beni. Bana ne? Bilge'nin bacakları çok açılıyormuş da yanımda otururken. Böyle söylemedi elbette. Fakat bir gün baktım Bilge ortada yok. Bu işlerin nasıl düzenlendiğini bir türlü anlayamamışımdır albayım. Bacaklarına bakıyor muydum? Bakıyordum, bir şey için değil. Hayır, Sevgi'nin önünde hiç bakmadım. Beni bakarken görmüş olamazdı. Bir de gizli bakıyordun demek. Öyle oluyordu albayım. Bütün kadınların bacaklarına bakıyordum. İlk günlerde değil elbette. İşte onun için cezanı çekiyorsun. Gece kondunun pis kokuları arasında yaşıyorsun. Bir de buraya kendin isteyerek gelmiş gibi kurum satıyorsun. Oysa neden? Neden sabahlara kadar odanda bir ileri bir geri? Her zaman değil ama. Bilge'yi şimdi görseydim, bacaklarına doya doya baksaydım. Şimdi artık zararı yok. Onun için geldim gece konduya, zararı olmasın diye. Kız da güzel değildi. Bana güzelleri düşmez zaten. O zaman aklımdan kötü şeyler geçmiyordu. Neden kötü olsun? Bir de uygunsuz vaziyet derler. Hiç de değil. Benim çayım koyu olsun. İçine kaşık koyalım da ötekilerinden ayrılsın. Eyvah, süzgeci unuttum. Planlama teşkilatından çıkarım beni. Zaten almamıştık. Biliyordunuz demek. Şeker için yer kalmadı tepside. Bir kere beyaz donuna kadar gördüm. O zaman içim bir tuhaf oldu diyebilirim. Sevgi yatak odasındaydı, uyumuştu. Tesadüf olacak. Ben pijamalarımı giymiştim. Bilge geç gelmişti. Hepsi tesadüf. Sonra bir şey olmadı. Kız gitti. Hayatından memnun değildi. O arada İngilizce çalışmıştık. Hayır albayım, düşündüğünüz gibi olmadı. Öyle şeyler kitaplarda olur. Ya da başkalarının başına gelir. Ben kötü niyetimle kalırım. Bana ceza var sadece. Kız gidince bir de ne göreyim albayım? Örtü koymadığım için albayımın gümüş taklidi çay tabakları ses çıkarıyor. Bir de ne göreyim albayım, pijamamın önü açıkmış. Ha ha, görmüştü, imkanı yok. İşte o zaman heyecanlandım albayım. Bütün bunlardan sonra da Sevgi'ye sevgilim dedim. Durdum kaç yıl, şimdi başıma böyle bir şey gelmez. Üstelik yalnızım, üstelik farkındayım. O zaman tam bilmiyordum, belki yanılmış olabilirim diyordum. Sadece aklımdan geçiriyordum. İşte benim hayatım. Beni dalgınlıklar mahvetti albayım. Ve Tanrı emekli albayları kendi suretinde yarattı. Çaylara şeker koymadım. Odayı ince gelincik dumanları kaplamıştı. Hikmet'in uzun süren kayboluşu üzerinde düşünülmediği albayların yüzlerinden belli oluyordu. Hüsamettin Bey gözlüklerini takmıştı. Vişne çürüğü ciltli kitaptan bir şeyler okuyordu. Sevgi okumadı albayım, o kadar ısrar ettiğim halde. Eski okuduklarıyla yetindi. Sesini yükseltti. Demek hatırlatmasak bizim Tanbaylar hanedanı tekvini gürültüye gelecek. Dur Hikmet, dinle bak. Dinlemem albayım. Sonra beni de dinlerler diye çok dinledim. Şimdi sıra bende. Buraya konuşmak için geldim. Susturamazlar. Evet, ancak yaşama demek gerekir ona. Yaşamaktan vazgeç ve bir duvarın köşesinde yüzün duvara dönük dur, cezalı öğrenciler gibi. Hayır, bu bir efsanedir. Ben böyle bir ceza almadım hiç, hatırlamıyorum. Benim hatırlamadığım her şey bir efsanedir, yoktur. O bilmiyorsa yoktur, olmamıştır. Ben üçüncü tekil şahısım. Ben bir yerde olsam bile benden öyle bahsederler. Kimseyi dinlemez derler. Oysa kimseyi dinlemiyorsun demelisiniz. Albay okumasını sürdürdü. Ben de sizleri üçüncü çoğul şahıs yaparım. Onları dinlemezler. Ben de birinci çoğul şahıs olurum. Dinleyelim bakalım. Kleopatra hiçbir zaman kendini düşünmedi. Ne Mısır kraliçesi olması, ne güzelliği, ne de serveti, Antonius için yaptığı fedakarlıkları önleyemedi. Bu bir Antonius meselesi değildi. Bu bir yaratılış meselesiydi. Sezar daha önce gelseydi, Kleopatra Sezar'a ram olacaktı. Bu uzun kirpiklerini kaldırdığı zaman, yardıma muhtaç iri gözlerinin, aynı mahiyetteki başka gözlerle karşılaşması gibi, eşyanın tabiatına bağlı olmayan bir meseleydi. Mücerret bir vakaydı. Dikkat etmişimdir, hayatın tadını, koku, renk, çiçek gibi hislere hitap eden eşyada bulanlar, esas itibariyle felsefelerini, son derece muğlak fikirlere istinad ettirirler. Ve aslında kadın denen o anlaşılmaz mahluk, müphem arzularının menşeini, esrarlı riyaziye muadelelerinin girdabında teşekkül ettirir. Bana kalırsa kadınların riyaziye ilmine ait mudil esaslara umumiyetle yabancı oluşu erkek milleti için hayırlı neticeler tevlid etmiştir. Beni Adem riyaziyeyi gündelik hayatın kolay yaşanması ve yüksek zevklerin tatmini için kullanmıştır. Riyaziye kadınların eline geçseydi müthiş bir silah olarak insan saadetini tehdit eden bir tehlike haline inkılap edebilirdi. Kleopatra'da da iktidar ve sanat, istikrarlı bir şahsiyetin meydana gelmesini temin edecek temayülleri tevlid etmeye kâfi bir arzu kesafeti hissetmesine her nedense yardımcı olamıyordu. Onun Antonius'tan beklediği ise ne şöhret ne de aşktı. Garbi imparatorluğun bu yarı ilahına Kleopatra, nefse itimadın teessüsüne vesile olacak bir eşya nazarıyla bakıyordu. Antonius onun için şaşalı bir aynadan ibaretti. Antonius ne elimdir ki bu vaziyeti geç fark etti ve kendisine mukabil bir taarruz ile müdafaaya çalıştı. Bu mücadele elbette ki yüksek bir seviyede cereyan ediyordu. İkisi de esas gayelerini açıkça ortaya koyamayacak kadar gururluydu. Bu iki emsalsiz insanın bütün bu hercümerç içinde beraber bulunmalarını temin eden husus, devletin idaresinde her gün karşılaşılan ve ahvali adiyeden olan işlerdi. Buna ilaveten Sezar'ın yaklaşmasının meydana getirdiği telaşın tevlid ettiği kader birliği ve bilhassa Antonius hesabına uzak bir memlekete dönmenin icap ettirdiği ameli müşkilat vardı. Ne meş'um bir tecellidir ki vaziyetin normale avdet etmesi için ele geçirilen fırsatlar, yine beraber bulunmalarını temin eden telaş ve hercümercin tevlid ettiği asabi tansiyon sebebiyle bir bir elden kaçırılıyordu. Vaziyet hakikaten bir faciaya doğru inkişaf ediyordu. Facianın kahramanlarının yüksek mertebeden oluşu, keyfiyeti daha vahim bir mecraya sürüklüyordu. Aralarındaki ruhi mücadelenin meydana getirdiği hiddet ve asabiyet, bütün memleket için bir tehlike teşkil ediyordu. İkisi de tarihten ders almayı düşünemiyorlardı. Acaba tarih hakikaten bir tekerrürden mi ibarettir? Kanaatimce tarih muayyen bir nispette tekerrür olsa bile, bu tekerrür gittikçe zayıflayan ve kaybolan bir hayalden ibarettir. Tıpkı Antonius'la Kleopatra'nın yaşadıkları her günden sonra, onlar için elim bir tarih olan aşklarının müphemleşen, gözyaşları arasında her gün biraz daha buğulanan hayali gibi. Hüsamettin Bey gözlüklerini alnına kaldırdı, gözlerinin altını sildi. Bu yorumu bana hiç okumadınız albayım, kim bu tarihçi? Mütercim Arif derler, tanımazsın. Mütercim Arif mi? Hüsamettin Bey parmağını okuduğu sayfaların arasına soktu, kitabın kapağını okşayarak Hakikat gazetesinde çalışmıştı dedi yavaşça. Hikmet anladı. Devam edelim albayım. Ve Sezar, kıvrık burunlu gemisinin güvertesinde, onların kapılmış olduğu endişelerin haricinde, bütün sıkıntılarını geride Roma'da bırakarak emin dalgalarla Mısır'a doğru yol alıyordu. Antonius'la Kleopatra'nın yıpranmış münasebetlerinin kendilerinde yarattığı bezginlikten istifadeye kalkışmayacak kadar gururlu ve bu münasebetin onlarda vücuda getirdiği ruhi teşevvüşü istismar etmeyecek kadar müstani olan Sezar, her şeye rağmen bu komplike vaziyetin kendisine temin edeceği avantajlardan elbette istifade edecekti. Bu bir tabiat kanunuydu. Beklemesini bilenler, tabii fırsatlardan istifadeyi her ne kadar düşünmezlerse de, ayaklarına kadar gelen nimetleri teperek, masum arzularının onları sevk ettiği mecradan tamamıyla uzaklaşamazlar. Masum, hikmet sözlerini eliyle de destekleyerek atıldı. Bu çeşit masumiyetin karşısındayım albayım. Elinin keskin yanıyla Sezar'ı havada biçti. Fırsatlardan yararlanmak istemeyen insan, fırsatın dağıtıldığı sırada orada bulunmaz. Kendisini yaralı bir kalbin evrine sunamaz. Bu da bir düşüncedir. Hayır, düşünce yalnız budur. Gerisi sahtekarlıktır. Kleopatra kadar Sezar da suçludur olup bitenlerden. Hüsamettin Albay Sermet Bey'e döndü. Evveliyatı olan bir münakaşadır bu, seni şaşırtmasın birdenbire. Hikmet ayağa kalktı. Çayları tazeleyebilir miyim? Karşılık beklemeden bardakları tepsiye doldurdu. Kaşığı fincan tabağında olan bardak albayımın. Bardağın içinde kaşık bulunanı Sermet Bey'in, kaşıksız olanı benim. İlk çayın demi iyi miydi? Gene karşılık beklemeden kapıya yöneldi. Kimseden karşılık beklemiyorum. Ben monologdan yanayım. Sevgisiz acımaya karşıyım. İnşallah bu arada hangi bardak kimindi unuturum. Çaydanlığı bezle tutmayı unuttu, elini yaktı. Parmaklarını bir süre havada salladı. Bunu daha önce yaşamıştık. Gecekonduda bile eski düzen, her yerde eski düzen. Eski düzene isyan ediyorum ve eski düzenin değişmesine karşıyım. Haha. Önce şekerleri koyalım. Herkesin ne kadar şeker aldığını gördük çünkü. Şeker bardağın dibine doğru kayarken bir kısmı ıslak yüzeye yapıştı. Zarar yok, çay onu dibe indirir. Küçük hesaplar. Çaydanlığı hırsla çinko tezgahın üstüne vurdu. Sıcak su damlaları elinin üstüne sıçradı. Küçük iğneler. Öfkelenirken gülünç olmamalı. Gülünçlüğün ölçüsü nedir? Ben. Ben bir şey yaparsam gülünç olur. O halde gülelim. Ha ha. Bir bu ha ha ile iyi geçiniyoruz o kadar. Çünkü içimden söylüyorum onu. Ulan ha ha. Herkesi gülünç duruma düşür olur mu?